Ayrım 25.
Sayfa 257. Bundan sonra da Atlanta'da kalacak ve Petipet Hala'nın zayıf yanını bildiği için istediği gibi hareket edebilecekti. Dolabı kapadıktan sonra bardak ve konyak şişesini göğsüne bastırarak bir süre kımıldamadan durdu. Şimdi gözünün önünde dere kenarında yapılacak pikniklerin, evlerde verilecek ziyafetlerin, baloların, danslı matinelerin, araba gezmelerinin, pazar akşamı yemeklerinin neşeli tabloları canlanıyordu. O Atlanta'da bütün eğlencelere katılacaktı. Erkekler de hastanede kendilerine yapılan küçük bir yardım karşılığı ne kadar çabuk aşık oluyorlardı. Artık hasta bakmaktan tiksinmeyecekti. Çünkü erkekler hastalanınca çok kolay öksüye tutuluyorlardı. Onlar genç kızların ellerine tıpkı dalında hafifçe sallanan olgun armutlar gibi düşüyorlardı. Elindeki zihin açtığı sanılan içkiyle babasının yanına döndü. O'Hara'ların içkiye karşı olan tutkularından dolayı Allah'a şükretti. 4. Bir hafta sonra ikindi vakti Scarlett hastaneden yorgun argın eve döndü. Bütün gün ayakta durmuştu. Canı da çok sıkılıyordu. Mrs. Merriweather onun bir hastanın koluna pansuman yaparken yatağa oturduğunu görmüştü ve bir hayli azarlamıştı. Petipet ile Melanie özenle süslenmişler, verandada Prissy ve Wade ile birlikte haftalık ziyaretlerine çıkacakları saati bekliyorlardı. Scarlett onlara katılamayacağını söyleyerek özür diledi ve odasına çıktı. Arabanın sesi uzaklaşınca Scarlett artık evde kendisini gözetleyecek bir kimsenin kalmadığını düşündü. Yavaşça ve büyük bir dikkatle Melanie'nin odasına girdi, kapıyı kilitledi. Burası bir genç kız için büyük özenle süslenmiş bir odaydı. İçeride tam bir sessizlik vardı. Güney güneşinin eğik ışıkları odaya güzel bir sıcaklık yayıyordu. Döşeme parlıyordu. Yerde birkaç halı vardı. Duvarlar ise boştu. Odanın bir köşesine bir sandık yerleştirilmişti. Orada konfederasyon bayrağı ve altın kabzalı bir kılıç asılıydı. Bu kılıç Melanie'nin babasının Meksika Savaşı'nda kullandığı kılıçtı. Charles da savaşa giderken bu kılıcı yanında götürmüştü. Melanie kılıcı duvara Charles'ın palaskasıyla asmıştı. Charles'ın tabancası ile mahvasası da asılı duruyordu. Tabanca ile kılıcın arasında Charles'ın bir madenin üzerine basılı asker elbiseli ve gururlu resmi bulunuyordu. Siyah gözleri öyle parlıyordu ki sanki madenin üzerinden insanın üzerine sıçrayacak gibiydi. Dudaklarında da utangaç bir gülümseme vardı. Scarlett resme pek o kadar dikkatli bakmadı. Yatağın başucuna konulan masanın yanına geldi. Pelesenk ağacından yapılan masanın üzerinde bir klasör vardı. Masanın çekmecesinden mavi kurdele ile bağlanmış bir yığın mektup çıkardı. Bunlar Ashley'den Melanie'ye gelen mektuplardı. Scarlett en üstte duran ve henüz bu sabah gelen zarfı aldı. Mektupları gizlice okurken öyle vicdan azabı duyuyor ve yaptığı işin fark edilmesinden öyle korkuyordu ki zarfları açarken elleri titriyordu. Arada sırada kendi kendine "Annem duyacak olursa ne der?" diye soruyordu. Annesi onun böyle bir alçaklık yaptığını duymaktansa ölüm haberini almayı daha hayırlı bulurdu. Bu iş her şeyde annesine benzemek isteyen Scarlett'i ilk önceleri çok üzmüştü. Ama mektupları okumak isteği de onun içini yakıyordu. Bu yüzden annesini adeta unutmuş gibiydi. Zaten son günlerde kendisini üzen sorunları unutma sanatında tam bir usta olmuştu. Çoğunlukla "Bu can sıkıcı sorunu şimdi düşünmeyelim, yarın çaresine bakarız" diyordu. Ertesi gün ise içini kemiren bu sorunu ya hiç aklına getirmiyor ya da onun şiddetini kaybettiğini fark ediyordu. Bu nedenle Ashley'den Melanie'ye gelen mektupları okumakta bir sakınca görmüyordu. Melanie eskisi gibi ona karşı hala iyi davranıyordu. O Ashley'nin mektuplarından bazı parçaları yüksek sesle halasına ve Scarlett'e okurdu. Fakat Scarlett'i çileden çıkaran onun okumadığı bölümlerdi. İşte bunun için Melanie'ye gelen mektupları gizlice okumak için yanıp tutuşuyordu. Scarlett'in öğrenmek istediği, Ashley'nin evlendiği günden beri karısını sevip sevmediği ve sever gibi görünüp görünmediğiydi. Acaba karısına karşı tatlı diller kullanıyor muydu? Duyguları nasıldı ve bu duyguların ateşi ne kadardı? Mektubu büyük bir dikkatle açtı. Ashley'nin düzgün el yazısıyla yazdığı ve Aziz karıcığım diye başlayan mektubunu bir anda okudu. Derin derin soludu. Eşli Melanie'ye sevgilim ya da bir tanem demiyordu. Aziz karıcığım, size karşı olan gerçek düşüncelerimi yazmayışımdan çok korktuğunuzu yazıyor ve bu son günlerdeki uğraşılarımın ne olabileceğini soruyorsunuz. Scarlett dehşet içinde kaldı. Kendi kendine, aman tanrım dedi. Demek gerçek düşüncelerini ondan gizlemiş. Sakın Melanie onun içini ya da benim içimi okumuş olmasın. Kuşkulanıyor mu acaba? Eşliyle benim. Mektubu daha yakından okumak için gözlerine yaklaştırdı. Ellerinin titremesini önlemek istedi ama başaramadı. Fakat mektubun ikinci bölümü onu az da olsa sakinleştirdi. Aziz karıcığım, eğer sizden bazı şeyler gizledimse bunun nedeni, yanınızda bulunamayışımdan dolayı omuzlarınıza çöken yükü daha da ağırlaştırmak istemememdendir. İşte bunun için ruhumun perişan durumunu size bildirmedim. Fakat sizden bir şey gizlemem mümkün değildir. Beni bilirsiniz. Bu kadar meraklanmayın. Yaralanmadım, hasta da değilim. Doyana kadar yiyor ve bir yatakta yatıyorum. Bir asker için bundan ötesi can sağlığıdır. Bununla birlikte kalbim bir takım düşüncelerin ağırlığı altında eziliyor. Bu durumu açıklıyorum. İçinde bulunduğumuz bu yaz gecelerinde sabaha kadar gözüme uyku girmiyor. Oysa askerler mışıl mışıl, hele bazıları horul horul uyuyor. Ben ise yıldızları seyrederek kendi kendime soruyorum. Burada işin ne Eşli Wilkes? Hangi dava uğrunda dövüşüyorsun? Kuşkusuz ne onur ne de zafer için. Savaş iğrenç bir şeydir. Ben de bütün pis şeylerden tiksinir, iğrenir ve dehşet duyarım. Asker olarak yaratılmamışım ben. Topların ağzı altında defne dalları toplamak istemiyorum. Gerçi bugün savaşın içindeyim ama Allah beni okuyup yazmak için yaratmış. Şunu bilmeni isterim ki Melanie, borazanlar bana heyecan vermiyor. Trompet sesleri de adımlarımı çabuklaştırmıyor. Bugün şu gerçeği açıkça anlıyorum. Biz ihanete uğramışız. Hem de kendimiz tarafından herhangi birimizin bir düzine Yankee'ye bedel olduğumuzu ve dünyayı ancak pamuğun yönetebileceğini sanan biz gururlu Güneyliler tarafından arkamızdan hançerlenmişiz. Bu yetmiyormuş gibi bir de saygı gösterdiğimiz, taparcasına bağlandığımız yüksek makamlardaki kimselerin pamuk kraldır, esirler, devletler hukuku, alçak Yankiler gibi boş sözlerinin ihanetine uğradık. Şimdi yıldızları seyrederken kendi kendime hangi dava uğruna savaşıyorsun diye soruyorum. Devletler hukukunu, pamuğu, zencileri ve nefret etmemizi öğrettikleri Yankileri düşünüyorum ve bütün bunlarda neden savaştığıma ilişkin bir neden bulamıyorum. Tersine, hayallerim beni başka diyarlara alıp götürüyor. 12 meşeleri ve güneş ışınlarının beyaz sütunlar arasında nasıl oynaştığını görür gibi oluyorum. Mehtap'ta manolyaların olağanüstü kokusunu, güllerin öyle sıcağından koruduğu verandayı anımsıyorum. Annemi bu verandada ben küçükken yaptığı gibi örgü örerken görüyorum. Gün batarken evlere dönen zencilerin seslerini işitiyorum. Onlar yorulmuşlar ama her şeye rağmen şarkı söylüyorlar. Hatta karınları acıkmış olsa bile. Çıkrığın sarnıca dalan kovasından çıkan sesleri duyuyorum. Oranın eşsiz görünümü gözlerimin önünden bir an olsun kaybolmuyor. Pamuk tarlalarının arasından dereye giden yolu, sabahları vadiden yükselen sisi görüyorum. İşte bunun için ben buradayım. Ben ölümü, acıyı sevmeyen, şan ve onur peşinde koşmayan kimselerden nefret etmem. Bu duygu her şeyden daha derindir. Çünkü yukarıda saydıklarım uğrunda canımı feda etmekte olduğum hayat biçiminin simgeleridir. Ben bugün sevdiğim eski günler, eski adetler için dövüşüyorum. Bu geçen günlerin artık ölmüş olmalarından korkuyorum. Çünkü yensek de yenilsek de yine bir şeylerimiz kaybolacak. Bu savaşı kazansak ve hayallerimizde yaşattığımız pamuk krallığına sahip olsak da yine bir şeyler yitirmiş sayılırız. Çünkü eskisinden farklı insanlar olacağız ve gösterişsiz adetlerimizi terk edeceğiz. Bütün dünya pamuk diye kapımıza gelecek. Biz de onlara istediğimiz fiyatı kabul ettireceğiz. İşte beni düşündüren de bu. Ben iş çevirme yeteneklerini, her şeyde kar gözetmelerini, açgözlü davranışlarını nefretle karşıladığımız Yankilere benzemekten korkuyorum. Ya yenik düşersek Melanie? Şuna inanmanı isterim ki, ne tutsak düşmekten, ne yaralanmaktan ne de ölümden korkuyorum. Ama korktuğum bir şey var. O da savaş bitince eski günleri tanıyamamak. Ben eski zamana ait bir adamım. İnsanların birbirini yediği bu çılgın ve ateşli zamanın adamı değilim. Ne kadar çabalarsam çabalayayım, hiçbir geleceğe ayak uyduramamaktan korkuyorum. Siz de doğal olarak, çünkü siz ve ben aynı kandanız. Gelecekte neler olacağını henüz bilmiyorum. Bildiğim onun geçmiş kadar güzel olmayacağıdır. Yatağıma uzanmış yatıyorum. Çevremde uyuyan arkadaşlarıma bakıyorum. Kendi kendime, acaba ikizler, Alex ya da Kate benim gibi mi düşünüyorlar diye soruyorum. Silahların ateşlendiği ilk andan itibaren kaybolan bir dava uğruna dövüştüklerini biliyorlar mı diye düşünüyorum. Onların bu sorunları düşüneceklerini sanmıyorum. Çok da iyi ediyorlar. Size evlenmemizi önerdiğim zaman bunları kesinlikle düşünmüyordum. 12 meşelerde eskiden beri süre gelen sakin, rahat ve tehlikesiz bir yaşantının içinde olacağımı tasarlıyordum. Melanie, birbirimize çok benziyoruz. İkimiz de sakinliği, sessizliği seviyoruz. Seninle evlenmeyi istediğim zaman birlikte okuyup müzik dinleyeceğimiz ve hayallere dalacağımız uzun yılların rüzgar gibi geçeceğini düşünmüştüm. Şimdi ise eskinin yıkılışına, çevremizin mezbahaya dönmesine ve herkesin kindar olmasına aklım ermiyor. Melanie, bunları hiçbir şey haklı çıkaramaz. Yankiler bizi yenerlerse sonumuz felakettir. Ne yazık ki yenilmemiz de çok olasıdır. Bu biçimde mektup yazmam doğru değil. Böyle düşünmemem gerekir. Fakat kalbimde olanları söylememi istemiştiniz. Orada yenilme korkusundan başka bir şey yok. Anımsar mısın? Piknikte nişanımızı ilan ettiğimiz gün, Butler adında, konuşma aksanından Charleston'lı olduğu anlaşılan birinin, Güneylilerin cahilliğine ilişkin düşünceleri az kalsın bir kavgaya neden olacaktı. O fabrikalarımız, atölyelerimiz, gemilerimiz, tersanelerimiz olmadığını söylediği zaman, ikizler ona ateş etmeye kalkışmışlardı. Bunu anımsıyor musun? O Yankiler limanımızı ablukaya alınca, pamuğumuzu ihraç edemeyeceğimizi söylemişti. Adamın hakkı varmış. Yankilerin yeni tüfeklerine karşılık bizde ihtilalden kalma köhne silahlar var. Yakın bir gelecekte abluka yüzünden ilaç bile bulamayacağız. Butler gibi akıllı adamlara kulak verseydik çok daha hayırlı olurmuş. Güney'in savaşı sürdürmesi için pamuğundan ve gururundan başka bir şeyi yoktur demişti. Şimdi pamuğumuz da işe yaramıyor. Butler'ın dediği gibi elimizde kala kala bir gururumuz kaldı. Fakat ben bu gurura erişilmez cesaret adını veriyorum. Eğer bunlar... Canı sıkılan Scarlett mektubu dikkatle katladı, zarfına koydu. Ashley'nin mektubunu onun savaş hakkındaki düzensiz ve anlamsız düşüncelerini öğrenmek için okumuyordu. Onu tarada, verandada dinlerken çok daha fazla zevk almıştı. Scarlett'in öğrenmek istediği tek şey karısına aşık mektupları yazıp yazmadığıydı. Klasördeki mektupların hepsini okumuştu. Ashley o güne kadar Melanie'ye bir ağabeyin kız kardeşine bile yazmayacağı biçimde mektuplar göndermişti. Mektupları düşündürücü ve ayrıntılarla doluydu. Ama hiçbirinde bir aşığın sevgilisine kullanması gereken sözler yoktu. Scarlett ise şimdiye kadar bir mektupta duygusal izler olup olmadığını anlayacak kadar ateşli mektuplar almıştı. Melanie'nin Ashley'nin kendisini bir arkadaş gibi sevdiğini anlamamasına hayretle karşılıyor ve onunla içinden alay ediyordu. O kocasından gelen mektuplarda bir eksiklik olduğunu hiçbir zaman fark edemiyordu. Zavallı Melanie ne yapsın? O kocasının mektuplarını karşılaştırabileceği aşk dolu hiç ateşli mektup almamıştı ki. Scarlett saçma sapan şeyler yazmış. Kocam bana böyle zırvalar yazsa gününü görürdü. Charles bile daha güzel mektuplar yazmıştı diye düşündü. Mektupları karıştırdı, tarihlerine baktı. Hepsini anımsadı. Bunlar zavallı Dallas McClure'un ablalarına yolladığı, Darcy Maid'in ailesine gönderdiği ve içlerinde karakol betimlemelerinden, angaryalardan başka bir şey bulunmayan mektuplardan farksızdı. Maid ve McClure aileleri, evlatlarından aldıkları bu mektupları gurur ve kıvançla komşularına okurlardı. Ashley karısına mektup yazarken sanki içinde bulunduğu savaşı unutmaya çalışıyordu. O mektuplarında karısıyla kendisi için zamanın dışında birlikte yaşayacakları sihirli bir çevre yaratmak istiyordu. Eşliğinin mektubunu okuyan bir kimse savaş olmadığını sanırdı. Mektuplarda eskiden Melanie ile birlikte okudukları kitaplardan, söyledikleri şarkılardan, ortak arkadaşlarından, uzun gezisi sırasında gördüğü yerlerden söz ediyordu. Yazdıklarından evine, 12 meşelere dönmek isteğiyle yanıp tutuştuğu anlaşılıyordu. Avdan, soğuk bir sonbahar gününde ormanda yaptığı at gezintisinden, pikniklerden, balık avı partilerinden, arkadaşlarından, mehtaplı gecelerden, komşularından ve eski malikanenin güzelliğinden söz ediyordu. Scarlett mektuplarda okuduğu bazı sözcükler üzerinde düşündü. Aklını kurcalayan bir şeyler vardı. Yaralanmaktan, ölmekten korkmuyorsa çekindiği şey neydi? Scarlett irdeleme yeteneği olmadığı için ancak şu görüşe varabildi. Savaş onun canını sıkıyor. Zaten o canını sıkan hiçbir şeyi sevmez. Örneğin beni. Beni seviyordu ama evlenmeye cesaret edemiyordu. Çünkü hayatına ve düşüncelerine bir rüzgar gibi girmemden, böylece rahatını kaçırmamdan korkuyordu. Hayır, en çok korktuğu bu değildi. Ama eşliği bir alçak da değildi. Buna imkan yoktu. Çünkü ismi resmi bildirilerde geçiyor ve binbaşı Solan'da Melanie'ye gönderdiği mektupta onun askerleri kahramanca hücuma kaldırdığını bildiriyordu. O bir kez aklına koydu mu, kahramanlıkta hiç kimse onu geçemezdi. O topluluk içinde yaşamak yerine kendi kabuğunda yaşamayı yeğit tutardı. Bunun nedenini ise bir türlü anlayamıyorum. Eğer bu özelliğinin farkına daha önce varsaydım, o benimle çoktan evlenirdi. Scarlett bir an mektuplar kucağında hareketsiz kala kaldı. Eşliği düşünüyordu. Ona tarladaki verandada ta uzaktan geldiğini, ağaçlı yolu soluk soluğa çıktığını gördüğü zaman aşık olmuştu. Bu duyguları kesinlikle değişmemişti. O atın üstünde gülümsüyordu. Saçları da sabah güneşinde gümüş gibi parlıyordu. Onun üstün nitelikli bir adama karşı olan genç kız aşkı henüz toyca bir sevgiden ibaretti. Eşliği hala onun gözünde genç kızların hayallerinde yaşattıkları yakışıklı bir süvariydi. Scarlett'in bütün hülyası da bir buse alabilmekti. Scarlett onun Melanie ile evlenmesine rağmen hala kendisini sevdiği kanısına vardı. Bütün istediği de buydu. Çünkü o gençti, istek doluydu. Eğer Charles onda uyuyan heyecan ve coşkulardan bir bölümünü olsun uyandırabilseydi, şimdi o bir tek buse umuduyla çırpınmazdı. Ne yazık ki Charles ile bir rüzgar gibi geçen geceleri onda bir kadın ruhu yaratmamıştı. Charles ona bedensel zevklerin, sevginin ya da düşünce ve beden arkadaşlığının ne olduğunu öğretmemişti. Scarlett'e göre bedensel istekler, erkeğin açıklanamayan çılgınca anlarına boyun eğmek, doğum acılarıyla sonuçlanan bir takım azap verici ve can sıkıcı eylemlerde bulunmaktan ibaretti. Evliliğinin bu biçimde oluşu onu hayrete düşürmemişti. Çünkü annesi ona, kadınların evliliğe tahammül etmeleri için soylu ve dirençli olmalarını söylemişti. Evlendikten sonra da konuştuğu kadınların düşünceleri onun bu konudaki görüşlerini doğrulamıştı. Scarlett bedensel zevklere ve evliliğe veda ettiği için çok seviniyordu. Evliliğe veda etmişti ama aşka değil. Çünkü eşliğe olan aşkı bambaşka bir şeydi ve evliliğin sonucu olan şeylere kesinlikle benzemiyordu. Bu kutsal, güzel, çekici ve baş döndürücü bir şeydi. Tüm olumsuzluklara rağmen heyecanı gün geçtikçe artıyor, korumak ve sürdürmek zorunda kaldığı sessizlik içinde, eşelediği anılarla, beslediği umutlarla gelişiyor, serpiliyor ve sonunda Scarlett'i tutsak ediyordu. İç çekti, ahlayıp pufladı. Sonra özenle kurdeleyi pakete bağladı. Belki 100. kez kendi kendine, Ashley de anlayamadığı şeyin ne olduğunu sordu. Merakını giderecek bir çözüm bulmaya çalıştı. Ama her zaman olduğu gibi zekası onu yalnız bıraktı. Mektupları yerine koyduktan sonra yüzü birden mosmor oldu. Mektubun son bölümünü anımsadı. Ashley'nin yüzbaşı Butler'dan söz ettiği yeri. Bu mendebur adamın bir yıl önce söylediklerini Ashley'nin anımsamasını çok garip buldu. Evet, yüzbaşı Butler bir ilah gibi dans etse de rezil herifin tekiydi. Yardım satışı sırasında onun konfederasyon hakkında söylediklerini ancak bir alçak söyleyebilirdi. Scarlett ayağa kalktı. Aynanın karşısına geçti, saçlarını düzeltti. Ne zaman beyaz tenini ve yeşil gözlerini seyretse hemen neşelenirdi. Yine böyle oldu. Gamzelerini seyretmek için gülümsedi. Yüzbaşı Butler'ı aklına getirmedi bile. Eşlinin gamzelerini ne kadar çok sevdiğini anımsadı. Bir kadının kocasını sevmekten ve mektuplarını okumaktan duyduğu huzursuzluk, onun gençliği, güzelliği ile ilgilenmesini engellemedi. Eşlinin kendisini sevdiğini biliyordu ya, işte bu ona yetiyordu ve dünya umurunda değildi. Anahtarı çevirdi, kapıyı açtı ve merdivenlerden inmeye başladı. İçi rahatlamış, kalbi hafiflemişti. Bu zalim savaş bitince şarkısını söylüyordu şimdi. 5. Halk Yankileri alçaklıkla suçlamayı unutmuştu. Bir zafer daha kazanırsak savaş bitecek demiyordu. Artık herkes Yankilerin korkak olmadığını ve savaşın sona ermesi için bir değil, birçok zaferin kazanılması gerektiğini biliyordu. Tennessee'de General Morgan ve General Forrest'ın sağladıkları zaferler, Balran'daki çarpışmalarda gösterilen başarılar olumlu sonuçlar vermişti. İnsanın sevinçten zıplayacağı, dans edeceği geliyordu. Ne var ki bu zaferler çok pahalıya mal olmuştu. Yankiler askerlerin kafataslarının derisini yüzüyorlardı. Hastaneler yaralı ve hastalarla dolup taşıyordu. Birçok kadın yas elbisesine bürünmek zorunda kalıyordu. Her gün Oakland mezarlığında yeni yeni çukurlar kazılıyordu. Birlikçilerin paraları tükenmişti. Yiyecek ve giyecek son derece pahalanmıştı. Askerlerin ihtiyaçları öyle artmıştı ki Atlanta'daki her ailenin sofrası bundan etkileniyordu. Buğday unu pek az bulunuyordu. Üstelik çok da pahalıydı. Herkes börek, çörek ve bisküvilerine mısır unu karıştırıyordu. Kasaplarda sığır eti satılmıyor gibiydi. Koyun eti de hem az bulunuyor hem de çok pahalı satılıyordu. Koyun etini ancak zenginler alabiliyorlardı. Yalnızca domuz eti, tavuk, meyve ve sebze vardı. Yankiler birlikçileri tam bir ablukaya almışlardı. Çay, kahve, ipek, korse, kolonya, moda dergileri çok az bulunabildiği için ateş pahasına satılıyordu. En adi pamuklu kumaşlar bile el yakıyordu.